Merhaba. Bazen bizden üstün olduklarını düşündüğümüz insanlara imreniriz. Kendimizi onlarla kıyaslayınca beceriksiz ve yetersiz olduğumuzu düşünüp kendi köşemize sineriz. Bu, sahip olduğumuz potansiyeli görmemizi engeller. İşte öykümüzdeki adam yıllarca bu şekilde yaşadı. Utangaç, kolay etki altında kalan, konuşmaya bile korkan biriydi. Ama artık cesur ve güven dolu. Çünkü yüreği, aklı ve hayatı zincirlerden kurtulduğunda asla alt edilemez bir dost kazandı.
Hadi şu paket servis restoranına gidelim Victor. Ben acıktım.
Ama bende hiç para yok.
Para ödeyeceğimizi kim söyledi? Bana öyle bakma dostum. Komik görünüyorsun. Paket servis dedim, çaktın mı?
Nasıl yani?
Kolay. Bak şimdi, ikimiz de sipariş vereceğiz. Aşçı paketi getirince ben sanki para ödeyecekmiş gibi yapacağım. Sen de arkamda dur ve kapıyı açık tut. Sonra paketi kapıp koşmaya başla.
Bu kadar kolay olacağına emin misin?
Elbette.
Bugünkü öykümüzün kahramanı Milwaukee'de büyüdü. 4 abi ve bir ablası vardı. Anne babası o daha küçükken boşanmıştı ve tüm çocuklar anneleriyle yaşıyordu. Bir babanın önderliği olmadan hayat bu küçük çocuk için oldukça kafa karıştırıcı görünüyordu. Çünkü kendisi için kurallar ve öncelikler belirlemekte güçlük çekiyordu. Birazdan dinleyeceğimiz Victor Downs'ın hayatının nasıl bir amaca ve esenliğe kavuştuğunun gerçek öyküsüdür.
Babam bir alkolikti. Annem bizi sık sık kiliseye götürürdü. Annemle babama ne oldu bilmiyorum ama ben daha çok küçükken boşandılar. Bundan sonra babamı çok seyrek görebildim. Zaman zaman vaftiz babam ziyarete gelirdi. Sürekli hasta olmasına rağmen boşanmalarından sonra bütün bakımımızı annem üstlendi.
Açamıyorum. Victor, gel de şu kavanozu aç bana.
Tamam anne.
Atretim bugün fena azdı.
İşte açtım. İstersen sen uzan anne. Sandviçleri ben hazırlarım.
Umarım hiçbir zaman atretle uğraşmak zorunda kalmazsın.
Eczaneye gidip sana ilaç alayım mı?
İlaçlarımı içtim oğlum. Ama işe yaramadı. Hiçbir şey işe yaramıyor.
Hiç sınıfta kaldığımı hatırlamıyorum. Ama yine de yaşıtlarımın bir sınıf gerisindeydim. Çok utangaç ve içine kapanık bir çocuktum. Konuşmaktan çekiniyordum. Aslında iyi okuyabiliyordum ama sınıfta öğretmenin sorduğu bir sorunun cevabını bilsem bile utangaçlığım yüzünden cevap veremiyordum. 6. sınıftayken dersimize gelen geçici bir öğretmen beni bir hayli etkilemişti.
Biliyor musun Victor, birazcık yardımla bütün bu matematik problemlerinin üstesinden gelebilirsin.
Evet efendim.
Matematiğin önemli olmadığını söyleyen olursa sakın kulak asma, olur mu? Bu problemleri çözmeyi öğrenmek hayatın boyunca işine yarayacak. Daha iyi işler bulacaksın, bir araba satın alıp paranı iyi idare edebileceksin. Eğer biri seni kandırmaya çalışırsa bunu çabucak anlayacaksın. Ama bütün bunlar sayıları kullanmayı öğrenmekle başlar. Anladın mı?
Evet efendim.
Sen zeki bir çocuksun Victor ama bunun farkında değilsin.
Öğretmenimin teşviki matematikte kendimi geliştirmeme yardımcı oldu. Ama hala çok utangaçtım ve kolay etki altında kalıyordum. Ortaokuldayken arkadaşlarımla büyük bir kapalı havuza gitmiştik. Havuzun bir ucundan diğerine kadar arada hiç nefes almadan dipten gidebiliyordum. Ama bir gün biri bana çarptı ve ne olduğunu anlamadan batmaya başladım. Yardım istemek için bağırdım ama kimse yardıma gelmedi. Dibe kadar battım ve neredeyse boğuluyordum.
Bize şov mu yapıyorsun Victor?
Boğuluyordum.
Hadi ama bizimle kafa bulma.
Gerçekten hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti.
Dibe battığını gördüm ama sonra yukarı çıktın.
Sen öyle san. Havuzun duvarına tutunup çıkabildim yukarı.
Yüzmeyi öğrensen fena olmayacak dostum. Ölmek için daha çok gençsin.
Yüzmeyi öğrendim ve lisede ileri düzey yüzme derslerine katıldım. Ama hala çok utangaçtım. Arkadaşımla birlikte paket servisi yapan restorandan yiyecek çalıp kaçtığımız yaz 16 yaşındaydım. Numaramız işe yaramıştı. Daha sonra aynı numarayı bir başka arkadaşımla denedik. Ama restorandan kaçarken köşeden bir devriye arabası çıktı ve bizi karanlık bir sokağa kadar kovaladı.
Sen ötekini kovala. Ben bunu yakaladım. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Sana kalk ayağa dedim.
Kalkamıyorum. Beni bacağımdan vurdunuz.
Sana kalk ayağa dedim. Tutuklusun pisli çorbası.
Dizlerim. Ayakta duramıyorum.
Suç işleminin bedelini öğrenirsin belki.
Arkadaşım kaçmıştı. Beni polis arabasına sürükleyerek götürdüler. Bana nasıl bir silahla ateş ettilerse bacaklarımı hareket ettiremiyordum. Polis merkezine gittiğimizde beni tekme tokat dövdüler, itip kalktılar. Merdiven korkuluklarına tutunarak güçlükle ayakta durabiliyordum. Hırsızlıkla suçlandım ama henüz reşit olmadığım için beni aileme teslim ettiler. Annem beni alması için abimi göndermişti.
Kardeşime ne oldu? Yürüyemiyor.
Merak etme iyileşir. Düşüp kendini yaraladı.
Ona ateş ettiğinizi söylüyor.
Vuruldu falan yok. Sadece düşüp yaralandı. Onu hastaneye götür. Orada çaresine bakarlar.
Hadi gidelim Viktor.
Yürüyemiyorum diyorum sana. Bana ateş ettiler. Neden inanmıyorsun?
Ama üstünde hiç kan yok. Nasıl iş bu?
Bilmiyorum ama yürüyemiyorum işte.
Tamam. Gel hadi. Ben seni taşırım. Bakalım hastaneye gittiğimizde ne diyecekler.
Annem nerede?
Onu ararım. Bizimle hastanede buluşur.
Buna inanamıyorum Viktor.
Ben de.
Çocuklarımdan birinin böyle bir şey yapabileceğini asla düşünmezdim.
Biliyorum anne, aptalcaydı.
İş işten geçtikten sonra ağlamanın faydası yok. Bunun sonucuna katlanarak yaşamak zorundasın Viktor.
Bana ateş edip sakat bırakmaları gerekmiyordu.
Düşüp kendi kendine yaraladığını söylüyorlar.
Anne, düştüm çünkü beni saçma ya da ona benzer bir şeyle vurdular diyorum size.
Ama ortada hiç kan yok.
Bacaklarımın arkasındaki morlukları görmüyor musun?
Viktor Downs. Merhaba, ben Doktor Loomis. Endişelenmene gerek yok evlat. Seni çabucak iyileştireceğiz.
Neden yürüyemiyorum doktor?
İki diz kapağında ortadan ikiye ayrılmış çünkü. Uzun bir tedavi süreci geçireceksin. Ama tedaviden sonra eskisinden bile iyi olacaksın.
Annemin bana değil de polislere inanması beni çok incitmişti. Fakat kanunları çiğnediğimin de farkındaydım. 6 ameliyat geçirdim. Sonra evdeki tedavi süreci başladı ve aylarca sürdü. Dizlerimi sıcak suda tutmam, sonra sırtımı duvara yaslayıp yere oturmam ve onları mümkün olduğunca esnetmem gerekiyordu. Çektiğim acı korkunçtu.
Çok acıyor.
Merak etme, ölmezsin.
Sence tekrar yürüyebilecek miyim anne?
Doktor öyle söylüyor. Küçükken babanın içkisinden içtiğin günü hatırlıyor musun?
Evet, hayal meyal.
O gün öleceğini düşünmüştüm. Sadece içki içsen yine iyi. Bir avuç hap da içmiştin.
Ecza dolabını açtığımı ve bazı ilaç kapsülleriyle oynadığımı hatırlayabiliyorum. Suya atınca köpürüyorlardı.
Sen de köpürmüştün. 7 gün komada yattın.
Tek hatırlayabildiğim gözlerimi hastanede açtığım.
Şükürler olsun ki Tanrı yanındaydı oğlum. Yoksa şimdiye dek çoktan ölmüştün.
Hey Viktor! Bekle!
Ne haber Fernandez?
Yürüyüş mü yapıyorsun?
En azından deniyorum.
Buna sevindim dostum. Çok acıyor mu?
Eskisi kadar değil. Bak. Bir bacağımın üzerinde durup diğerini yukarı çekebiliyorum. Hatta yana da uzatabiliyorum.
Çok iyi dostum. İyi görünüyorsun.
6 ameliyattan sonra iyi olmam gerekiyor. Dizlerime çiviler ve teller koydular.
Biyonik adam oldun desene. Yeniden basket oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Seninle mahalledeki en iyi takımdık.
Bu biraz daha zaman alacak.
Dayan ahbap. Yakında maraton bile koşarsın.
Ne demezsin?
Suç işlerken yakalanıp vurulmak epey havalı oldu. Ha, Chris'i hiç yakalayamadılar.
Ben ikimizin yerine de acı çektim, merak etme.
İyi olacaksın Victor.
Bir daha açlıktan ölsem öyle bir şeye kalkışmam, yemin ederim. 4 dolarlık yemek yüzünden çektiğim sefalete bak.
Ya, üstelik basket maçlarımız da yattı.
Aylarca süren tedavinin ardından kilometrelerce yürüyebiliyordum. Liseye de geri döndüm. Evde geçirdiğim uzun aylar boyunca pek çok resim yapmıştım. Bu bana yeni bir fırsatın kapısını açtı. Ama o kapıdan girmeye korkuyordum. Milwaukee Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitmeye başladım. Derslerde natürmortlar, manzara resimleri ve portreler çiziyorduk. Resim öğretmenim beni gerçekten çok teşvik ediyordu.
Güzel kompozisyon Victor.
Teşekkür ederim.
Eserinin sürrealist bir havası var.
Ben buna fantezi diyorum.
O da geçerli bir tür ve sen bunu çok iyi beceriyorsun. Sahip olduğun bu yetenekle resim sanatında iyi bir kariyer yapabilirsin.
Bilemiyorum.
Ben ciddiyim. Milwaukee gazetesinin düzenlediği yarışmaya girmelisin.
Gerçekten mi?
Kesinlikle. Stilin çok orijinal. Senin için bir başvuru formu alacağım. Şehirle ilgili manzara resimleri istiyorlar.
Bunu düşüneceğim.
Okulda şimdiden kazandığın ödüllere baksana. Sahip olduğun yeteneği gizleme.
Sanırım şansımı deneyebilirim.
O yarışmaya gönderdiğim sulu boya çalışmayla bir yaz atölyesi için burs kazandım. Anneme de güzelce çerçevelenmiş bir takdir belgesi verdiler. Ama mahcup olacağımdan korktuğum için bursu kabul etmedim. Liseden mezun oldum ve birkaç küçük tamir bakım işinde çalıştım. Sonra vaftiz babam kendisinin de çalıştığı su ve kanalizasyon işleri müdürlüğünde bir iş ayarladı. Sosyal hayatım yoktu. Çalışıyor, vakit geçirmek için de alışveriş merkezlerine, sinemaya veya tıkınmaya gidiyordum. Ayrıca şirketin basketbol takımında oynuyordum. 22 yaşındayken annemin evinden ayrılıp bir stüdyo daireye taşındım. Bir süre kız arkadaşım ve onun küçük kızıyla birlikte yaşadık. Ama ilişkimiz yürümedi ve onlar da evden taşındılar. Öylesine utangaçtım ki hayatta hiçbir şeyde tutunamıyordum. Sonunda içmeye ve iş arkadaşlarımla barlarda takılmaya başladım. Alkolün bana hep eksikliğini duyduğum ve ihtiyacım olan özgüveni verdiğini keşfettim.
Tanıştığımıza sevindim Victor. Bardaki adam iş arkadaşın mı?
Her gün beraberiz, gündüz ve gece.
Nasıl olmuş da seni daha önce getirmemiş buraya?
Aslında eğlence hayatıyla pek ilgilenmezdim. Eskiden yani.
Hata yapmışsın. Hayatın tadını çıkaracaksın.
Ben de öyle karar verdim zaten. Hayat kısa. Sağlığına.
Sağlığına. Sıkı basketbol oynadığını duydum.
Sorma. Öyle sıkı oynuyordum ki dizime bir çivi girince durdurabildiler. Ameliyat olmak zorunda kaldım.
Bir ara bir maçını izlemek isterim.
Artık takımda oynamıyorum.
Aa, bu çok kötü. Seni ter dökerken seyretmek hoş olurdu.
Bir arkadaşımla çıkıyor olmasına rağmen Connie ile görüşmeye başladık. 3 hafta sonra yanıma taşındı. Arkadaşım biraz öfkelendi ama yapabileceği bir şey yoktu. Çok geçmeden kötü bir karar verdiğimi anladım.
Bu söylediğin bir ilahi miydi Connie?
Chicago'dan buraya ilk geldiğimde kiliseye gidiyordum ama bir süre sonra bıraktım.
Çocukluğumdan beri kiliseye gitmedim.
Bir gün kiliseye geri döneceğim ama bu dönem eğlence zamanı.
Sana bir şey soracağım Connie. Doğum kontrol hapı kullanıyor musun?
Evet ama zaten hamile kalamıyorum. Yine de o hapları alıyorum nedense.
Ben de öyle söylediğini hatırlıyorum. Şu hapları bulunca komik geldi. Gerçi bu kutudan hiç içmemişsin.
Benim işime burnunu sokmasana.
Ortalıkta duruyordu zaten.
Nerede gördüğün umurumda değil. Sen işlerime karışma.
Hey, sakin ol kızım. Böyle çıkışmana gerek yok. Hadi dışarı çıkıp biraz eğlenelim.
İkimiz de dışarıda takılmayı, eğlence aramayı seviyorduk. Ama ben aynı zamanda ciddi bir ilişki peşindeydim. Oysa onun amacı bu değildi. İki kez ayrıldık. İkisinde de yanımdan taşınmasını istedim. Ama sonra bir şekilde barıştık. Benim dışımda herkesin haberdar olduğu, gizli bir amacı olduğunu sonradan öğrendim.
Hamileyim Victor.
Bana hamile kalamadığını söylemiştin.
Sanırım doktor yanılmış.
Bu harika Connie. Hemen evlenelim.
Seninle evlenmek istemiyorum.
Ne? Ama neden?
İstemiyorum işte.
Tek yapmak istediğin dışarıda eğlenceye takılmak değil mi? Benimle tanışmadan önceki gibi.
Aynı eğlenceyi sen de seviyorsun. Bu yüzden de gündüz vardiyasında çalışmayı tercih ediyorsun. Beni burada bir başıma bırakıp gitmek için... Artık umurumda bile değilsin Victor. Hamileyim ve bu çocuğu sensiz büyüteceğim. Şimdi defol git buradan.
Hey hey, hiçbir yere gitmiyorum. Burası benim evim, unuttun mu?
Sen gideceksin, yoksa polisi ararım. Bakalım kime inanacaklar.
Bana davranış biçimine fena halde içerlemiş olsam da başka bir daireye taşındım ve fitil gibi içmeye başladım. Bir gece içkiyi fazla kaçırdıktan sonra kalp atışlarım düzensizleşti. Hastaneye kaldırıldım. Stres beni mahvetmişti. Her gün iş arkadaşlarımın alaylarına katlanmak zorundaydım.
Connie seni iyi kafalamış be Victor.
Ne demek istiyorsun?
O sadece beleşten geçinmenin peşindeydi dostum. Bebek doğduktan sonra ona nafaka vermek zorunda kalacaksın.
Ne olmuş yani? Sonuçta benim çocuğum.
Tamam işte, onun istediği de tam olarak buydu adamım. Seni bir güzel kullandı.
Onunla evlenmek istedim ama o kabul etmedi.
Elbette. Planlarını berbat edecek bir kocayı kim ister? Seni tam bir enayi yerine koydu Victor.
Kızımız 1987 yılının Eylül ayında dünyaya geldi. 29 yaşındaydım ve Connie'ye destek olmaya devam ettim. Kızımıza Melody ismini verdik. Doğumdan itibaren düzenli olarak nafaka ödedim. Arkadaşlarım benimle alay etseler de bunu yapmaktan vazgeçmedim. Bir yıl sonra Connie ile ilişkimiz giderek daha gerilimli bir hal aldı.
Melody'yi görmek istiyorsan öncelikle beni arkadaşımın evinden alacaksın.
Her şeyi neden bu kadar zorlaştırıyorsun Connie?
İşi zorlaştıran ben değilim, sensin Victor. Bana daha fazla para verseydin kendime bir araba alabilirdim.
Mahkemenin belirlediği miktarı ödüyorum sana.
İyi de yetmiyor.
Nafakayı senin için değil kızımız için veriyorum. Aldığın parayı da ona harcamadığın ortada.
Beni suçlamaya devam edersen onu asla göremeyeceksin.
Kavga etmek anlamsız Connie. Seni nereden alacağımı söyle ve bu kez söylediğin yerde ol, tamam mı?
Connie hayatımı berbat ediyordu. Melody'yi görmek istediğim zaman adresi yanlış veriyordu. Onu benden alacağını söylediği saatte gelmiyor, sürekli para istiyor ve üzerimde baskı kurmaya çalışıyordu. İki farklı avukat tutmuş, kızımı düzenli görmek için bir ziyaret programı düzenletmiştim. Ama Connie bunlara uymuyordu. Kendimi kullanılmış ve ihanete uğramış hissediyordum. Bir gece evimde oturmuş kendime acırken arkadaşım Fernandez'i hatırladım. Hristiyan olduğunu söylemişti. Onu aradım.
Hey Victor, sesini duymak ne güzel. Arada bir görüşüp basket oynayalım dostum. Eski günlerdeki gibi ha?
Ya eski günler ne güzeldi değil mi Fernandez?
Benim için artık her gün güzel. İsa Mesih hayatımı yönetmeye başladığından beri. Sen nasılsın dostum?
Pek iyi değil. Çalış çalış, fatura öde. Böyle geçiyor. Bir de kalbimde ritim bozukluğu çıktı. Bir süre hastanedeydim.
Bunu duyduğuma üzüldüm Victor.
Kızımın annesi bana üzüntüden başka bir şey vermedi. Üstelik mahkeme nafakayı düzenli ödememe rağmen bana pislikmişim gibi davranıyor.
Epey zor bir dönem geçiriyorsun gibi.
Hayatta başka ne var ki zaten?
Victor, Tanrı'nın hayatımı değiştirdiğini biliyorsun. O senin hayatını da değiştirmek istiyor. İnsanlık günah yüzünden Tanrı'dan ayrı düştü. Bizim yaşadığımız hayat Tanrı'nın bizim için istediği hayat değil. İşte bu yüzden berbat bir haldesin. Tanrı'ya yeniden kavuşman gerekiyor. Yeniden doğman gerekiyor. ve bunu İsa Mesih'in çarmıh üzerinde bütün insanlar için ödediği kefarete iman ederek yapabilirsin. İsa Mesih günahlarımızın bedelini ödedi. Onun kanı bütün günahlarımızı bağışlatmaya yeter. Buna katılıyor musun?
Evet, bunu anlıyorum.
Kutsal kitap der ki, Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. İsa Mesih kusursuz, günahsız bir hayat yaşadı. Sonra çarmıh üzerinde öldü, mezara kondu ve ölümden dirildi. Bütün bunların niçin olduğunu biliyor musun?
Hayır.
Çünkü başka bir yolu yoktu Victor. Tanrı kutsal ve adildir. Kutsal kitap günahın bedelinin ölüm olduğunu söyler. İsa Mesih kusursuz kurban olarak günahımızın bedelini ödedi. Kutsal kitap der ki, Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. İsa Mesih bizim cennete girebilmemiz için gereken bedeli ödedi. Şimdi bu dünyada da sana yeni bir yaşam verebilir. Günahlarından kurtulmak ve yeni bir yaşama kavuşmak, yeni bir başlangıç yapmak ve esenliğe kavuşmak istiyor musun?
Evet Fernandez, evet istiyorum.
O halde benimle birlikte dua et.
Ağlaya ağlaya onunla birlikte dua ettim. Omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. 15 Şubat 1988 günüydü. O akşamdan sonra Fernandez'in katıldığı kiliseye gitmeye başladım. İnancımı arkadaşlarımla ve ailemle paylaşmak için sabırsızlanıyordum.
Ben seni hep kiliseye götürdüm Victor. Kötü bir çocuk değildin. Gençken başını belaya soktuğun o olay dışında tabii.
Kiliseye gitmek tek başına kimseyi kurtarmaz anne. Tanrı hepimizin günahkar olduğunu söylüyor. Doğuştan günahkarız. Çünkü Adem'in günahı hepimize geçti. Ama İsa Mesih bizim için öldü. Yeniden doğabilmemiz için bunu yaptı. Bizi Tanrı'nın gözünde makbul kılmak için öldü.
Aslında yeteri kadar iman sahibi biri olmadığımın farkındayım.
Keşke kurtuluşa kavuşmanın hayatımı ne kadar değiştireceğini önceden bilebilseydim. Artık esenlik içindeyim. Stres ve bütün baskılar artık üzerimden kalktı.
Buna sevindim oğlum.
Senin de benimle birlikte kiliseye gelmeni istiyorum. Connie de benimle geleceğini söyledi. Melody'nin kilisede büyümesini ve İsa Mesih'i tanımasını istiyorum. İnancımı onlara anlattığımda eski dostlarımın çoğu beni terk etti. Ama kilisede yeni dostlar edindim. Nihayet hayatım anlama ve umuda kavuşmuştu. 3 yıl geçti. Sonra bir gün Connie'nin hastanede komada olduğunu haber aldım. Fernandez'i arayıp durumu ona anlattım.
Durumu nasıl Victor?
İyi değil.
Ne olmuş?
Dış gebelik yaşıyormuş. Uykudayken kesesi patlamış. Doktor kurtulamayacağını düşünüyor.
Üzüldüm. Connie Rabbi tanıyor muydu Victor?
Onu tanıdığımdan beri Rab'le yaşamadığını biliyorum. Ama bana bir zamanlar kiliseye gittiğini, daha sonra Rab'den uzaklaştığını anlatmıştı.
Tanrı sadıktır Victor. Kutsal kitap, bir kez kutsal ruhla mühürlendiğimizde, kurtuluş gününe dek mühürlendiğimizi söyler. Connie'nin müjdeyi bildiğini ve Rab'be iman etmek için her fırsata sahip olduğunu biliyorsun. Tek tesellimiz bu.
Keşke her şey daha farklı olabilseydi Fernandez.
Tanrı kendi seçimlerimizi yapmamıza izin verir Victor. İşte bu yüzden onun sözüne bağlı kalmamız önemlidir. Hayatta seçimlerimizi buna göre yapmalıyız.
Connie komaya girdikten 4 gün sonra öldü. Sonra büyük bir velayet mücadelesi başladı. Connie'nin ailesi benim dini bir fanatik olduğumu ve çocuk yetiştirmeye uygun olmadığımı iddia etti. Birçok asılsız suçlamada bulundular. Ama Tanrı beni hepsinden kurtardı. Sonunda kızımın velayetini almayı başardım. Melody 4,5 yaşındayken İsa Mesih'e iman etti. Bugün 14 yaşında ve okulda başarılı bir öğrenci. Ama birkaç yıl önce çeşitli kalp sorunları ve kanser yüzünden hayatım pek de kolay olmayan bir hal almaya başladı.
Bu sabah kemoterapiye gideceksin değil mi baba?
Evet.
Senin için dua edeceğim.
Teşekkür ederim tatlım. Dualarına ihtiyacım var. Bazen gerçekten çok güç oluyor.
Sen hep çabalıyorsun. İşe gidiyorsun. Kutsal kitap okuluna gidiyorsun. Bir de bu tedavi.
Rab'den güç alıyorum. İyileşir iyileşmez müjdeyi insanlarla paylaşmaya daha fazla zaman ayıracağım.
Sana yardım etmek istiyorum.
Okulun her şeyden önce gelmeli Melody.
Peki baba. Şimdi gitmeliyim. Görüşürüz.
Rab, hayatımdaki bu zor dönemi atlatmamı sağladı. Bugün müjdeyi açıklayan kitapçıklar hazırlayıp insanlarla paylaşıyorum. Ayrıca bir gazete çıkarıyorum. Tanrı bana çok iyi davrandı. Başkalarının da onu tanımasını istiyorum. Öykümü anlatarak Tanrı'nın lütfunu başkalarıyla paylaşıyorum. Hayat öykümün son bölümü henüz yazılmadı. Ama onu yazacak olan Tanrı'ya güveniyorum.
Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O, kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu. Sevgili dinleyenler, daha önce İsa Mesih'i yüreğinize ve hayatınıza davet etmediyseniz, şimdi bizimle birlikte dua edebilirsiniz. Rab, bir günahkarım ve şimdi beni kurtarmanı diliyorum. İsa Mesih'in günahlarım için öldüğüne, ölümden dirildiğine ve Rabbim ve kurtarıcım olmak istediğine iman ediyorum. Senin için yaşamama ancak O yardım edebilir. Beni bağışladığın için teşekkür ederim. Sonsuz yaşamı bana verdiğin için teşekkür ederim. İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin.